Ayrım 6, sayfa 76. Bölüm 10. Aydan Maddox'un telefon numaramı bulup beni aramasını beklerken hayatıma devam ettim. Nasıl olsa elimin altında hazır randevulardan ayarladığım bir yığın erkek vardı. Lakin işler pek de beklediğim gibi gitmedi. Örneğin Harris, ilginç mimar, tahminimden biraz fazla ilginç çıktı. İlk randevumuzda birlikte pedikür yaptırmaya gitmemizi önerdi. Hemen herkes bunun harika ve orijinal olduğunu, benim iyi vakit geçirmemi istediği için bunu yaptığını söylediyse de şüphelerim vardı. Jackie'ye gelince, bu tür saçmalıklar hiç ilgisi olmadığından gülmekten yerlere yatıyordu. Benimle dalga geçmek için bu kadar güzel bir fırsatı kaçırmak istemiyordu. Önce pedikür yaptırdığımın salona gelip beni utandırmakla tehdit ettiyse de geç saatlere kadar çalıştığından bunun mümkün olamayacağını biliyordum. İki gün sonra Harris ve ben kral ve kraliçe gibi salonun birbirinin aynısı taht benzeri minderlerinde karşılıklı oturmuş, ayaklarımızı bileklerimize kadar sabunlu suya sokmuştuk bile. Hiçbir zaman daha fazla şımartıldığımı hatırlamıyorum. Önümüze diz çökmüş iki kadın ayaklarımıza ilgileniyordu. Tek görebildiğim kafalarının tepesiydi ve onlar yanımızdayken konuşmaktan utanıyordum. Harris ise tam aksine son derece rahat görünüyordu. Bana işinle ilgili sorular sordu, kendisininkiyle ilgili her şeyi anlattı. Ardından bir kokteyl karıştırıcısı ve iki kadeh çıkararak ikimize içki koydu ve kadehini kaldırdı. "Messenin kazanmasına," dedim hızlıca. "Ayak yalamaya," dedi. "Aa, hayır, hayır, hayır, lütfen hayır. Demek ki ayak fetişlisiydi. İnsanları yargılamaktan hoşlanmam. Bu nedenle onun zevkleri beni ilgilendirmezdi. Beni karıştırmadıkları sürece. Zaten bunu yapmayı planlamadığı da ortaya çıktı. İçimiz bitip hesabı ödediğimizde bana nazikçe dedi ki, "Birbirimize uymuyoruz. Sana iyi bir hayat dilerim." Ve yeni yapılmış ayakları üstünde yürüyüp gitti. Yenilmiş ama yıkılmamış olarak bir sonraki randevuma hazırlandım. Greg, Queensli fırıncı. Ekim olmasına ve havanın kesinlikle sıcak olmamasına karşın parkta piknik yapmamızı önerdi. Haklarını vermeliyim ki New Yorklu erkekler bu randevu oyununu bambaşka bir lige taşımışlardı. İş çıkışı doğrudan buluştuk çünkü Greg gecenin bir vakti kalkıp ekmekleri pişirmesi gerektiğinden erken yatmak zorundaydı. Aynı zamanda saat 7.30'u geçtiğinde birbirimizi ve ne yediğimizi görmek için çok karanlık olacaktı. Park boyunca yürürken kendimi umutlu hissettiğim konusunda ısrar ettim. Tamam, biraz sıra dışıydı. Ne olmuş? Maceracı ruhum neredeydi? Grey kafasında aptal görünüşlü bir panama şapkası, bir kolunda örtü, diğer kolunda piknik sepeti parkta beklerken buldum. Bunu söylemek korkunç olsa da hızlı randevumuzdan hatırladığımdan çok daha şişmandı. O gece aramızda bir masa vardı ve sadece gövdesiyle yüzünü görmüştüm. Evet, topluydu ama fıçı gibi değildi. Ama onu böyle görmek, o gerçekten şişmandı. Omuzları normal genişlikteydi ama göğüs çevresi şişmişti. Midesi düzdü ve her ne kadar erkekler kadınlarla ilgili olarak söylediklerini nefret ettiğim için bunu söylemek beni öldürse de devasa bir poposu vardı. Ama ilginçtir ki bacakları çok da çirkin değildi. "Anna, bu yemeklere bayılacağını söz veriyorum," dedi. Örtüyü çimenlerin üzerine yayarken. Şimdiden korkmaya başlamıştım. Ben örtüye otururken Greg sepeti açtı. Bir dilim ekmek çıkartıp sepetin kapağını hızlıca kapattı. Ne yazık ki sepetin içindekilerin tamamının ekmek olduğunu görmemi engelleyecek kadar hızlı değil. "Bunu kendim yaptım," dedi. "Tamamen kendi tarifim." Ne yapmaya çalıştığını anlayabiliyordum. Ekmekler aracılığıyla baştan çıkartmak. Bir kere onun ekmeklerini denedikten sonra midemin kalbime hakim ve benim ona aşık olacağımı zannediyordum. Çikolata filmini çok fazla izlemiş bir erkekle karşı karşıyaydım. "Gözlerini kapat ve ağzını aç." "Hayır, olamaz. Beni besleyecek. Tanrım, ne kadar rahatsız edici. Ne kadar, 9,5 hafta. Kahrolası şeyi tamamen yememe bile izin vermedi. Bir parçasını ağzıma koyarak "ne kadar yumuşak olduğunu dinle hisset," dedi. Ekmeği ağzımla ileri geri oynattı. Kafamı salladım. Evet, ne kadar yumuşak olduğunu hissediyordum. "Bu şansı iyi değerlendir," diye ısrar etti. "Tadını al." Aman tanrım, halka açık bir yerdeydik. Hiç kimsenin bize bakmadığını umdum. Gözlerim açıp çevreye baktım. Hayır, o kadar şanslı değildim. Karşımızda köpeğini gezdiren bir kadın ellerini dizlerine koymuş gülmekten yerlere yatıyordu. Greg ekmeği yitirince hissettiğime karar vermiş olacak ki emir verircesine ekledi. "Şimdi tat. Mayasının tadına var. Tadını alıyor musun?" Kafamı salladım. "Evet, tuzlu, hafif ekşi. bu süreci hızlandırmak için ne gerekiyorsa. Başka bir tat alıyor musun diye sordu Greg. Aldığımı söyleyemezdim. Şekerli bir şey diye sordu. Hemen kafamı salladım. Evet, şekerli bir şey. Lütfen bitsin artık. Hafif ekşi bir tatlılık dedi. Evet diye mırıldandım. Limon, greyfurt. Hayal kırıklığına uğramıştı ama yeterince yakın. Bir sonraki yemeden önce yarım saat boyunca koklamak zorunda kaldığım yıllanmış çedar peyniriyle yapılmış kırmızı soğanlı bir ekmekti. Bunu Fransız usulü fazla delik deşik olduğunu düşündüğüm bir yoş izledi. Anlaşılan o ki yemeği hafif yapan o deliklerdi. Son parça çikolatalı ekmekti. Parmaklarım arasına uyuşturmamı istediği için küçük çikolata parçaları bütün bluzuma döküldü ve hava soğuk olmasına karşın erimeyi başardılar. Yaklaşık 90 uzun dakika boyunca Greg bana ekmekleri yalattı, koklattı, izletti. Bana yaptırmadığı tek şey ekmekleri dinletmek oldu. Ve yiyecek başka hiçbir şey yoktu. Ne sos, ne tavuk kanadı, ne de hindi dilimleri. Karbonhidrattan korkulan bir çağda yaşıyoruz dedi Jackie daha sonra. Bu adamın hiçbir şeyden haberi yok mu? O noktada artık tamamen sıkılmış ve pes etmiş bir haldeydim. Bir sonraki gün hoş barmenin beni işten arayıp randevumuz için harika bir fikri olduğunu söylemesi sadece gözümü korkuttu. Sessizce dinledim. Ben Pensilvanya'da yoksul insanları ev yapmak üzerine bir projede çalışıyorum. Onlar malzemeyi, biz iş gücünü karşılıyoruz. Benim onu övmeme fırsat tanımak için sustu. Övmedim. O da kafası karışmış bir biçimde devam etti. Bu hafta sonu oraya gidiyorum. Eğer sen de gelebilsen harika olurdu. Birbirimizi yakından tanırdık ve bilirsin başkaları için iyi bir şey yapmış olurduk. Özverili davranma. Son moda. Bu projelerle ilgili her şeyi biliyordum. Temel olarak bir grup genç, New Yorklu, ukala Pensilvanya'daki yoksul bir topluluğa yardım etmeye gider ve talihsiz, uyduruk bir takım evler yaparlar. Kısaca eğlenir, ortalıkta koşuşturur, kamp ateşi çevresinde bira içer, sabaha kadar ayakta kalır ve vicdanlarını temizleyip New York'a pek sevdikleri evlerine geri dönerler. Bu arada yoksul halk yarım yamalak, tekerlekli mobilyaların bir duvara çarpıncaya kadar kaydıkları yamuk tabanlı evlerinde yaşamak zorunda kalırlar. Bir şeyleri geri vermelisin. Bu adamların sloganı budur. Gerçekte kastettikleri ise bayanlar ne kadar harika bir erkek olduğumu göründür. Ne yazık ki birçok kadın bu numarayı yutar. Kafamdan aşağı soğuk sular boşaldığını hissettim. Sorduğun için teşekkürler dedim. Zannetmiyorum. Seninle tanışmak güzeldi Neş.
Naş.
Özür dilerim Naş. Bana uygun olduğunu zannetmiyorum. Her neyse arayabileceğim başka bir yığın kadın var. Eminim. Kendine iyi bak. Telefonu kapatıp Tini'ye döndüm. Biliyor musun? New Yorklu erkeklerle işim bitti. Hepsi deli. Kadınların bir randevu için duvarları tırmaladıkları bir şehirde bile hızlı randevulara ihtiyaç duymalarına şaşmamalı. Kim randevuda ev yapmaya gitmek diye bir şey duymuş? Ev yapmak. Telefonun sesi konuşmamı bölünce derin bir nefes alıp Ayze'yi kaldırdım. Candy Girl Halkla İlişkiler. Anna Walsh konuşuyor. Selam ana, ben Aydan Maddox.
Ya, evet.
Şimdi ne yaptım? Beni dışarı çıkmak için mi arıyorsun?
Evet.
Kötü zamanlama. Az önce New Yorklu erkeklerle çıkmayacağıma yemin ettim.
Sorun yok, ben Bostonluyum. Söylesene, ne var ne yok.
Hayatımın en garip haftasını geçirdim. Bir tane daha randevuya katlanabileceğimi zannetmiyorum.
Randevuya mı, yoksa garip bir randevuya mı?
Düşündüm, garip bir randevuya.
Tamam, öylesi bir şeyler içmeye gitmeye ne dersin? Bu yeterince normal olur mu?
Değişir. Nerede içeceğimize bağlı. Bir güzellik salonunda, parkta, ayda. Ben daha çok bir bara gideriz diye düşünüyordum.
Tamam, tek bir içki.
Ve eğer ilk içkinin sonunda sıkılmaya başlarsan evinde su ısındısı olduğu ve tesisatçının geleceği bahanesiyle çekip gidebilirsin.
Kulağa nasıl geliyor?
Peki senin kaş zümren ne olacak diye sordum. İhtiyacım yok. Sabah toplantısı için yetiştirmem gereken işler olduğunu söyleyebilirsin.
Çok düşüncelisin dedi ama gerekli olacağını zannetmiyorum.
Bölüm 11. Annem yatağıma doğru ilerledi. Rachel'la az önce konuştum. Cumartesi sabahı burada olacak. 2 gün sonra. Ve ikiniz pazartesi New York'a uçuyor olacaksınız. Eğer istediğinin bu olduğuna hala eminsen.
Eminim. Luke da onunla gelecek miymiş?
Tanrı'ya şükür ki hayır diye yanıtladı annem yatağımın kenarına otururken. Ondan hoşlandığını sanıyordum.
Ondan hoşlanıyorum. Özellikle Rachel'la evlenmeyi kabul ettiği için. Onunla evlenmeyi kabul eden Rachel'dı. Rachel ve Luke o kadar uzun zamandır birlikte yaşıyorlardı ki başta annem olmak üzere herkes onların evleneceklerinin umudu kesmişti. Annemin tabiriyle aileyi ele güne rezil ediyorlardı. Derken 2 ay önce aniden evleneceklerini duyurdular. Tahmin edileceği üzere bu haber eve bomba gibi düştü. Anneme göre bunun tek nedeni Rachel'ın hamile kalmış olması olabilirdi. Ama Rachel hamile değildi. Evleniyorlardı. Çünkü evlenmek istiyorlardı. Bunu erken duyurdukları için de mutluydum. Çünkü birkaç gün bile daha geç kalsalardı benim durumum yüzünden evlenmelerinin uygun olmayacağını düşünebilirlerdi. Ne var ki tarih belirlenmiş, otel ayarlanmıştı. Rachel'ın rehabilitasyon merkezinden tanıdığı bir arkadaşın işlettiği otel uygun fiyata gelmişti. Annem bunu duyduğunda çıldıracak gibi oldu. Bir uyuşturucu bağımlısı, aynı Chelsea oteli gibi olacak. Rachel ve Luke şimdi fikir değiştirirlerse daha kötü hissedeceğimi biliyorlardı. Bu yüzden durumumu görmezden gelmeye karar verdiler. Luke'tan hoşlanıyorsan sorun ne? Sadece merak ediyorum. Ne? İç çamaşırı giyiyor mu? Anne! Ve ona çok yakın duracak olursam sanki onu ısırmak istiyormuşum gibi hissediyorum. Babam kapıdan başını uzatıp onu çağırdığında Luke'un merkezinde olduğu bir hayal dünyasına dalmıştı sanki. Telefon! Annem yerinde sıçradı. Yataktan kalkıp telefona bakmaya gitti. Döndüğünde üzgün görünüyordu. Arayan Claire'di. Nasılmış? Cumartesi öğleden sonra Londra'dan buraya geliyor. Nasıl olduğunu zannediyorsun? Bir sorun mu var? Geliyor. Çünkü Rachel'i bizzat görüp ona Luke'la evlenmemesi için yalvaracakmış. Ah! Aynı bana Aydan'la evlenmeme için yalvarması gibi. Bunu yapmayabilirsek onun sinirleri el veriyor sanırım. Sonuçta evlenirken benim de şüphelerim vardı ve birinin bunları dile getirmesi gerekiyordu. Bu tür bir risk olduğunu tahmin edememiş olsam da Aydan'ın bir risk olduğunu biliyordum. Claire'i dinlemiş olmalı mıydım? Son birkaç hafta bahçede oturmuş çiçekleri izler ve ağlarken bunu çok düşündüm. Kendi kendime sevip de kaybetmiş olmak daha mı iyidir diye sordum. Çok anlamsız bir soruydu. Bana seçme hakkı verilmemişti ki. Claire'in buraya gelip düğün için beni suçlamasına izin vermeyeceğim, dedi annem. Onun hatası değil. Kendi evliliği o kadar kötü gidince Claire evlilik müessesini saçmalık olarak nitelemeye başlamıştı. Erkeklerin kadınlara köle muamelesi yaptığını, hayatını feda etme zorunluluğunun ve kontrolün bir erkekten diğerine geçmesinin yıkıcı olduğunu düşünüyordu. Bu evliliğin gerçekleşmesini istiyorum, dedi annem. Kendine aptal görünüşlü bir şapka alacaksın değil mi? Bir tane daha. Aptal görünüşlü bir şapka şu an sorunlarımın en küçüğü. Senaryomu canlandıracağız. Sen erkek olacaksın, tamam mı? Sadece repliklerini oku, dedi Helen elime bir kağıt parçası tutuştururken. Anne, hadi gel, diye içeri seslendi. Başlıyoruz. Annem misafir kabul odasındaki iskemlelerden birine oturdu. Helen cilalı masanın üzerine ayaklarını uzatarak koltuğa yayıldı ve ben de kapının hemen dışındaki yerimi aldım. Elimdeki senaryoya hızlıca bir göz attım. Son okuduğumdan beri hiç değişmemişti. Sahne 1. Dublin'de küçük bir dedektiflik şirketi. İki kadın, biri genç ve güzel, ben, diğeri yaşlı, annem. Genç kadın ayaklarını masaya uzatmış. Yaşlı kadın ayaklarını masaya uzatmamış çünkü artriti var. Yavaş bir gün. Sessiz, sıkıcı, saatin tiktakları. Dışarıda bir araba park ediliyor. Adam içeri giriyor. Yakışıklı, koca ayaklı. Ben. Sizin için ne yapabilirim? Adam. Bir kadın arıyorum. Ben. Burası genel ev değil. Adam. Öyle demek istemedim. Kız arkadaşımı arıyorum. Bir süredir kayıp. Ben. Polisle konuştunuz mu? Adam. Evet, ama 24 saat geçmeden bir şey yapamayacaklarını söylediler. Her neyse, sadece aramızın bozulduğunu ve onu çekip gittiğini düşündüler. Ben, ayaklarını masanın üzerinden indirerek. Peki öyle mi? Adam ölü biçimde. Evet. Ben, ne için? Başka bir erkek yüzünden mi? İş yerinden biri mi? Adam yine ölü bir tonla. Evet. Ben, son zamanlarda gece geç saatlere kadar çalışıyor muydu? İş arkadaşıyla fazla mı vakit geçiriyordu? Adam, evet. Ben. Durum sizin için hiç de iç açıcı görünmüyor ama para sizin paranız. Onu bulmayı deneyebiliriz. Detayları kenardaki yaşlı bayana anlatın lütfen. Sıkılmış görünüyorsun, dedi Helen anneme. Ama annem sıkılmıştan çok sinirli görünüyordu. Kendisinin hiçbir repliği olmadığını fark etmişti. Başla diye komut verdi Helen. İçeri girdim ve Helen repliğini söyledi. Sizin için ne yapabilirim? Sayfaya göz attım. Bir kadın arıyorum. Burası genel ev değil diye yanıtladı Helen. Bu repliği ben söyleyemez miyim diye sordu annem. Hayır, devam et ana. Kız arkadaşımı arıyorum. Bir süredir kayıp. Polisle konuştunuz mu diye sordu Helen. Ya da bu repliği diye yalvardı annem. Bunu ben söyleyemez miyim? Hayır. Evet ama 24 saat geçmeden bir şey yapamayacaklarını söylediler. Her neyse sadece aramızın bozulduğunu ve onun çekip gittiğini düşündüler. Peki öyle mi? Kafamı salladım. Evet. Ne için? Diye bağırdı Helen. Kendini iyice kaptırmıştı. Başka bir erkek yüzünden mi? İş yerinden biri mi? Evet. Son zamanlarda gece geç saatlere kadar çalışıyor muydu? İş arkadaşıyla fazla mı vakit geçiriyordu? Ben de bir şeyler söyleyemez miyim diye ısrar etti annem. Kes sesini. Evet dedim. Durum sizin için hiç de iç açıcı görünmüyor dedi Helen. Ama para sizin paranız. Onu bulmayı deneyebiliriz. Detayları kenardaki yaşlı bayan anlatın lütfen. Ve hayır diye çıkıştı annemi. Bu cümleyi kesinlikle söyleyemezsin çünkü sen yaşlı kadın oynuyorsun. Buyurun dedi annem bana. Bana detayları anlatın. Bu kısmı şu anda yapmamıza gerek yok dedi Helen. Şimdi ikinci sahne yapacağız. İkinci sahne daha kısaydı. Hızlıca okuduk. İkinci sahne. Kayıp kızın dairesi. Çekici genç kadın ve yaşlı kadın daireyi kontrol ediyorlar. Koridorda annem ve Helen ellerinde tabanca varmış gibi yaparak hayali daireyi aramaya başladılar. Kımıldama diye bağırdı annem koridordan geçip mutfak kapısını bir tekmeyle açarken. Kapı hızlıca açılıp arkasına duran babama çarptı. Bileğim diye çığlık attı babam kapının arkasında. Acıdan iki büklüm olmuştu. Şimdi bunu neden yaptınız? Tamam dedi Helen annemi. Şimdi bu kısımda da hiç repliğin yok. Benim hiçbir kısımda hiçbir replim yok. Kımıldama demek istiyorum dedi annem. Öyleyse kımıldama diyeceğim. Bölüm 12. Rachel cumartesi sabahı geldiğinde annemin ona ilk söylediği neşeli görün. Claire sana evlenmemeni söylemeye geliyor oldu. Öyle mi? Bu fikir Rachel'i çok eğlendirmişti. Claire'e inanamıyorum. Sana da aynısını yapmıştı değil mi ana? Tam o anda bir pot kırdığını fark ederek hızlıca konuyu değiştirmeye çalıştı. Ne kadar neşeli görünmem gerekiyor? Annem ve Helen tartan gözlerle Rachel'i izlediler. Klasik bir New Yorklu gibi görünüyordu. Kaşmir bluz, kanvas pantolon ve spor ayakkabılar. Saçın için bir şeyler yapmalısın diye önerdi Helen ve Rachel da saçını tutturduğu tokayı çıkartıp saçlarını açarak onun sözünü dinledi. Bayan Walsh, bugün çok güzel görünüyorsunuz dedi annem sinsice. Git saçını tara ve biraz gülümse. Sorun şu ki Rachel zaten gülümsüyordu. Yapısı gereği neşeli bir insandı. Üzerinde her zaman çevresini de etkileyen huzurlu bir hava olurdu. Derken annem yüzüğü fark etti. Nasıl olup da daha önce fark etmediğini bilmiyorum. Lütfen her fırsat bulduğunda yüzüğünü insanlara göster. Anne. Tamam. Ver de şuna bir de yakından bakayım. Rachel safir yüzüğü parmağından çıkarınca Helen'le annem arasında sonuçta annemin kazandığı bir itişme yaşandı. Jane'i marka. Yüzüğü ışığa tutup inceledi. Bu anı o kadar uzun zamandır bekliyorum ki. Yüzüğü bir mücevher uzmanı edasıyla detaylıca inceledikten sonra ''Ne kadar tuttu?'' diye sordu. ''Boş ver. Hadi söylesene.'' diye anneme katıldı Helen. ''Hayır. Bir aylık maaşına patlamış olmalı.'' dedi annem. ''En az bir aylık. Eğer daha az ödediyse seni ciddiye almıyor demektir. Her neyse. Şimdi dilek dileme zamanı. Önce sen ana.'' Annem yüzüğü bana uzatınca ''Kuralları biliyorsun. Kalbinin üzerinde 3 kere döndüreceksin.'' Bir erkek ya da para dileyemez ama zengin bir kayınbirader isteyebilirsin diye hatırlattı Rachel. Hemen ardından yine bir pot kırdığını fark ederek sustu. Önemli değil dedim. Sürekli olarak pot kırmayacağım diye dikin üzerine durmana gerek yok. Gerçekten mi? Kafamı salladım. Emin misin? Tekrar kafamı salladım. Tamam o zaman. Daha sonra makyaj çantanı bana göstersene. Evlenecek bir kadından kozmetik ürünlerini esirgeyemezdiniz. Ardından Claire'i taklit etmeye başladık. Evlilik sahip olmakla ilgilidir dedi annem. Claire'in buğulu ses tonunu yapmaya çalışarak. Kendine engel olamıyor dedi Rachel. Terk edilişi ve aşağılanışı onu çok sarstı. Kes sesini dedi Helen. Bütün eğlenceyi bozuyorsun. Cadılar. Biz buyuz işte. Bir avuç cadı. Bu söze ben bile katıldım. Bence evlilik kadının güzel bir elbise giymesi ve herkesin dikkat odağı olması demek. Hiç seksist gözle bakmamıştım evliliğe. Hepimiz güldük. Hatta kaçınılmaz bir biçimde gözyaşlarına boğulacağını bildiğim halde ben bile gülmeye devam ettim. Şimdi neden bahsedeceğiz? Dedi Helen. Claire'le dalga geçmeyi bıraktığımızda. Son günlerde acayip rüyalar görüyorum dedi annem. Onun rüyalarını merak etmediğime emin olsam da susturmanın imkansız olacağını biliyordum. Ne üzerine? Kung Fu'da çok başarılı olan şu kızlardan biriyim. Üstelik şu havada dönüp savurdukları tekmelerden de atabiliyorum. Biraz dövüşüyoruz. Sonra çevremde daire olmuş 20 kişinin kafasını kopartmamla rüya bitiyor. Bravo anne. En azından oldukça sıra dışı bir rüyaydı. İçinde Luke yoktu. Olsa da anlatacağından değil ya. Düşünüyordum da belki de Tai Bo'ya ya da diğer dövüş kurslarından birine katılabilirim. Belki Helen'le birlikte ders alabiliriz. Rüyanda ne giyiyorsun diye sordu Rachel. Özel kung fu kıyafetlerinden mi? Hayır dedi annem şaşırmış olarak. Her zamanki eşofmanlarım ve spor ayakkabılarımla oluyorum. Aha dedi Rachel bilgece elini havaya kaldırarak. Şimdi her şey anlam kazanıyor. Ailemizin korunmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor ve kendimizi bizim koruyucumuz gibi hissediyorsun. Hayır, sadece erkeklere tekme atmaktan hoşlanıyorum. Açıkça çok fazla stres altındasın. Anlayı olanlardan sonra bu çok normal. Tüm bunların Anar'la hiçbir ilgisi yok. Ben sadece bir süper kahraman olmak istiyorum. Charlie'nin melekleri ya da Lara Croft gibi kendimi savunabilmek istiyorum. Annemin sesi ağlamaklı gelmeye başlamıştı. Rachel gereğinden anlayışlı bir ifadeyle gülümsedi. İnsan öldürebilecek türden bir anlayışla. Ardından biraz kestirebilmek için üst kata çıktı. Annem, Helen ve ben yatağımda oturmaya devam ettik. Biliyor musunuz diye sessizliği bozdu annem. Bazen kız kardeşinizin uyuşturucu kullandığı zamanlarda daha katlanılır olduğunu düşünüyorum.